Ayrım 62, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 570. Üçüncü kısım. Loke dostunun alışıldık temkiniyle sürgüyü çekmesini seyretti. Karşılarında sakal tıraşı olmamış, gözleri sahanda yumurtayı andıran ve saçları bir araba tekerleğinin çubuklarına takılmış gibi gözüken Nikoros duruyordu. Adamın titreyen elinde bir parşömen parçası vardı. ''Bu daha yeni geldi.'' diye geveledi Nikoros. ''Doğrudan doğruya Efendi Lazari için bir kara zambak ula... Ah!'' Bu son nidayı Loke yerinden fırladığı gibi mektubu kaparken attı. Genç adam mührü kırdı ve Sabeta'nın el yazısının tanıdık çizgilerini hemen tanıdı. ''Keşke senin adını başa, kendiminkini de alta yazabilseydim. Ama ikimiz de bunun ne kadar kötü bir fikir olacağını biliyoruz.'' ''Seni görmeyi reddetmemin sana acı verdiğinin farkındayım ve bunun için özür dilerim. Fakat öyle yapmakta haklı olduğuma inanıyorum. Kalbim bu yabancılığa ve tüm bu bilmecelere tahammül edemiyor. Düşüncelerimi şekillendirecek sözcükleri güç bela ehlileştirebiliyorum. Ve senin de en iyi halinde olduğunu hiç sanmıyorum. Uzanıp da dokunabileceğim mesafede olsaydın ne yapardım?'' ''Neler sorardım, içimi rahatlatmak için ne gibi isteklerde bulunurdum bilmiyorum. Kesin olan tek şey çalışma şartlarımızın gevşemediği ve pervasızca davranırsak çok büyük bir tehlikeye düşeceğimiz. Lakin şu an baş başa olsaydık başka türlü davranabileceğimizi hayal bile edemiyorum. Bu akşam neler olduğunu anlamıyorum. Sadece olanların beni korkuttuğunu biliyorum. İşvereninin o veya bu sebeple sana bu kadar çok şey anlatması beni korkutuyor. Etrafında bizi bu tür sırlara ve yükümlülüklere bağlarmış gibi gözüken olaylar yaşanması da öyle. Beni korkutan bir diğer şey de hala kendinden bile sakladığım bir tarafının, yıkık bir duvar gibi her an çökebilecek temel bir parçanın olma ihtimali. Bir dahaki sefere seni bana bakarken yakaladığımda o gözlerin hatırladığım birine değil, bir yabancıya ait olabileceği düşüncesini kafamdan atamıyorum. Beni affet, sessizliğimin de dürüstlüğüm kadar keyfini kaçırabileceğini biliyorum ve o yüzden dürüstlüğü seçtim. Tekrar çıkarmamak üzere gömdüğümü sandığım duyguların beni kontrol altına almasına göz yumdum ve de şimdi kendimi kopukluğa ve zihin açıklığına muhtaç hissediyorum. Lütfen kara zambak nişanına bizzat geri gelme, lütfen beni arama, şu an rakibim olmana, sevgilim ya da dostum olmandan daha çok ihtiyacım var. Bunu ikimiz adına birden söylüyorum. Hay lanet olsun diye mırıldandı Loke parşömeni buruşturup ceket ceplerinden birine sokarak. Her şeye lanet olsun. Kendini tekrar sandalyesine attı, kaşlarını çattı ve bakışlarını amaçsızca duvarda gezdirdi. Odaya mümkün olan en sıkıntılı sessizlik çöktü ta ki Jean genzini temizleyene kadar. Şey Nikoros, iblislerden dayak yemiş gibi bir halim var dedi iri yarı adam. Neler oluyor? İş güç bayım, iş güç o kadar çok ki ve ben affınıza sığınarak belirtirim ki daha önce konuştuğumuz o maddeyi de kullanmıyorum. Kendini o sefil tozdan kurtarıyorsun. Jean ufak tefek adamın omzuna bir şaplak atarak Nikoros'u bir jöle yığını gibi titretti. Aferin, onu içerek kendini öldürüyordun biliyorsun. Başım öyle çok ağrıyor ki içimden keşke öldürseydim diyesim geliyor. Merakı Loki'yi şimdiki zamana geri çekti ve Nikoros'u dikkatle inceledi. Kart hainlerin kara simyayla bağlarını koparıyor olduğu her halinden belliydi. Genç adamın bunu daha önce yüzlerce defa görmüşlüğü vardı. Çektiği sefalet bir kedinin fareyle oynaması gibi günlerce Nikoros'un haşatını çıkaracaktı. Zavallı adamcağızın görevlerini azaltmak akıllıca olabilirdi veya onu bir duvara zincirlemek. Kahretsin diye aklından geçirdi Loke. Kafam biraz daha allak bullak olursa beni de onun yanına zincirlemeleri gerekebilir. Lazari dedi Jean, eğer o mektup düşündüğüm şeyse bunun bir son olduğunu söyleyebilir miyiz yoksa sadece bir mola mı? Karına saplanan bir bıçak demek daha doğru olur dedi Loke. Ama sanırım ona daha ziyade bir mola gözüyle bakabilirim. Güzel dedi Jean, güzel. Sanırım diye mırıldandı Loke. Sonra göğsünde eski bir ısının kıpırdandığını hissetti. Evet, sanırım sahiden öyle. Tanrılar aşkına bana biraz gürültü ve hınzırlık lazım. Şaşı görene kadar yaygara ve kargaşa çıkarmalıyım. Nikoros, bütün gece ne yaptın? Koca keşmekeşi araştırmaktan daha yeni geldim cevabını verdi Nikoros. Üstelik durum gitgide kötüleşiyor. Yani sadece bizim için değil, tüm şehir için. Şu aralar bir keşmekeşi diğerlerinden ayırt etme kabiliyetimi yitirmeye başlıyorum dedi Loke.
Kuzey kapısını ve tozlu meydanı kastediyorum baylar. Kuzeyden gelen tüm o mültecileri.
Ah tanrım, şu karlısı savaş dedi Loke. Neredeyse unutmuştum. Ne tür mülteciler geliyor?
Bu noktada çoğunlukla parası olanlar, savaş kapılarına dayanmadan önce kaçanlar ve bir de muhafızları, uşakları falan tabii. Hepsi de yerleşim izni için başvurana dek hanlara yerleş...
Demek parası olan mülteciler diye sözünü kesti Can. Kendilerine yeni bir ev arayan sığınmacılar. Diğer bir deyişle acil yardıma muhtaç potansiyel seçmenler.
Aynen öyle diye bağırdı Loke. Hemen atları hazırla Nikoros, 3 tane. Peşimizden bir katip ile bir avukat da gelsin. Oy kullanma hakkı satın alabilecekleri toplayacağız. Sonra da oya en çok ihtiyacımız olan semtlerde kalıcı konutlara yerleştireceğiz.
Böylece ömür boyu derin kökler sempatizanı olacaklar dedi Can sırıtarak.
Veya en azından önümüzdeki 1-2 hafta boyunca. Zaten sonrası umurumuzda değil.
Ben gelmesine geleyim baylar ama önce... Nikoros önce yutkundu ve ellerini ovuşturdu. Mümkünse önce birkaç dakika yalnız kalmalıyım. Sizinle aşağıda buluşurum.
4. kısım. Gece serindi. Atlarını parke taşlarının üstünde huzursuz ruhlar misali uçuşan solgun sis bulutlarının arasından sürdüler. Balkonlarda gevşekçe dalgalanan siyah ve yeşil bayrakların önünden geçtiler ve en sonunda tozlu meydana vararak heybetli dinginliği arkalarında bıraktılar. Nikoros'un vaat ettiği keşmekeş tam karşılarındaydı. Mavi ceketliler teyakkuz halindeydi ve Loki inzibatları ne kadar tedirgin, gerçek sürprizlere ne kadar yabancı olduklarını derhal fark etti. Faytonlar gelişi güzel bir şekilde sıralanmıştı. Atlar homurdanıp kuyruk sallıyor, katarcılar ile seyislerse pazarlık ediyordu. Meydana komşu tüm hanların ve tavernaların fenerleri yakılmıştı. Huzursuz kalabalıkların her yerinde diyaloglar ve tartışmalar yaşanıyordu.
''Öyleyse hangi cehenneme gideceğiz?'' diye bağırdı uzun ceketli bir faytoncu, yorgun görünen bir seyise. Adamın ter incesi fena değilse de aksanı hemen anlaşılıyordu.
''Bu tavernaların hiçbirinde yer yok. Sen de kalkmış bana şu Jostin'in hanı denilen yerin kapalı.''
''Affedersin sevgili dostum.'' dedi Loki atını velvelinin yanında durdurarak. ''Barınak arayan seçkin şahıslar tanıyorsan sana derhal yardımcı olabilirim.''
''Sahi mi? Sen de kimsin yahu?''
''Adım Lazari. Doktor Sebastian Lazari.'' Loke bir sırıtış takındı, ardından kusursuz bir vadracaya geçti.
''Efendilerin böyle apar topar taşınmak zorunda kaldıkları için üzgünüm. Fakat Karteyn'de dostsuz olmadıklarını çok yakında öğrenecekler.'' ''Ah derin ve sığ sulara şükürler olsun.'' diye aynı dilde karşılık verdi faytoncu. ''Stovak'tan saygıdeğer Irina Varoş'a hizmet ediyorum. 5 gündür yollarda sürünüyorum.''
''Öyleyse evinize vardınız.'' dedi Loke. ''Jostin'in barınağı tam size göre bir yer. Sizlere oradan da oda ayarlayabilirim. Daha önce söylenenlere aldırış etmeyin. Adamım Nikoros gerekli ayrıntılarla ilgilenir.''
Genç adamın parmak şıklatmasıyla birlikte ürkek atını zar zor kontrol edebilen Nikoros yanlarına yaklaştı.
''Ben onları nereye yerleştireceğimden pek emin değilim.'' diye fısıldadı adam.
''Güvenlik gerekçesiyle boş tuttuğum odaları kullan.'' dedi Loke. ''Birkaç gün sonra bu insanlar için başka yerler bulabiliriz. Partiden kimlerin hali hazırda boş odası olabilir diye kafa patlat. Hatta Velverda'da hemen aklıma gelen bir köşk var. O karlısı yer bari bir işe yarasın.''
Jan daha şimdiden kendi dostane vadracasıyla diğer muhafızlara, uşaklara, pelerinlerinde yolun kirini taşıyan meraklı ve iyi giyimli yabancılara dil döküyordu.
İki kafadar aşağı yukarı 20 dakika boyunca saat gibi çalışarak ufak çaplı asilzade kuzenleri ve çeşitli nitelikteki tüccarları Nikoros'a, oradan da Jostin'in onuna ve Derin Kökler Partisi'nin bağrına yönlendirdiler. Tozlu meydanın güney kenarında yeni bir hareketlenme vardı. Parke taşlarında çok sayıda toynak patırdarken siyah üniformalı iki düzine adamla kadın meydana daldı. Grubun başında Vordrata ile Loke'nin kara zambak nişanındayken gördüğü birkaç fedai vardı.
İşte bu kötü oldu diye mırıldandı Loke Nikoros'a. Yeni dostlar edinmek için biraz daha yalnız kalabilmeyi umuyordum. Acaba o götoşlara yataklarından kalkmalarını kim söyledi?
Ah şey, eminim gelmeleri sadece zaman meselesi diye öksürdü Nikoros.
Muhtemelen haklısın. Loke parmaklarını çıtlattı. Artık hevesli talipler rolü oynayacağız. En azından istediğim katip ve avukat nihayet geldi. Sen son sürat hana git ve kuzeyli dostlarımızı raflardaki kitaplar gibi istiflemesi için Jostin'a yardım et.
5. kısım. Huzur vermeyen çalışma azmi Jan'ı uykusundan uyandırdığında saat sabahın 9'uydu. Kendini ekmeğe ancak uzaktan benzeyecek kadar pişirilmiş bir hamur yığını gibi hisseden genç adam aldırışsızca tuvaletini yaptı, saçlarını ehlileştirip yağladı, ardından yeni bir Morena kardeşler kıyafeti kuşandı. Gözlüğünü taktıktan ve burun alçısını düzelttikten sonra da süitinin küçük aynasını kullanarak kahveye yönelik yoğun ihtiyacının suratından açıkça okunduğunu doğruladı. Heyhat, dün gece iyi iş çıkarmışlardı ve o işin mükafatı bugün daha çok çalışmak olacaktı. Ana süitin kapısını iterek açtığında Loke'nin bir yazı masasının başına tünemiş halde buldu. Dostu onun kendini hissettiğinden bile daha haşat gözüküyordu.
''Uyuyup uyumadığını sorasım geliyor.'' dedi Jan. ''Ama aptalca soruları dile getirmeden önce tanımayı öğrendim.''
Loke gerek şahsını gerekse partiyi ilgilendiren bir evrak yığınıyla çevriliydi. Bunların arasında Nikoros'un el yazısını taşıyan kağıt yığınları, deri klasörlerden dökülen küçük not ve fatura çığları, birkaç tabak dolusu kısmen yenmiş ve sonrasında kuruyup kalmış bisküvi, yanıp tükenmiş bir sürü mum ve ışığı azalmış simyasal küreler mevcuttu. Ayrıca zemin buruşturulup atılmış parşömen sayfalarıyla bezeliydi. Loke dostunu gizli hazineler düşlerken fani bir işgalci tarafından dikkati dağıtılmış bir tür yeraltı mahlukatı gibi süzdü.
''Pek uyuyasım yok.'' diye mırıldandı genç adam. ''İstersen benim uykumu da sen çekebilirsin.'' ''Keşke öyle bir şey mümkün olsaydı.'' dedi Jan perdelerden birini çekmeye giderek. ''Tanrılar aşkına, bu şeyleri bir güz sabahını bırak, su bile geçirmeyecek kadar sıkı kapatıyorsun.''
''Lütfen ona dokunma.'' Loke tüy kalemini salladığında Jan onun yorgun argın yatağına gittiği vakitteki halinden çok daha kısa olduğunu fark etti.
''Pencereyi açarsan yanıp kül olurum.''
''Seni bu kadar celallendiren ne?'' Jan perdeyi yalnız bırakıp bir sandalyeye yerleşti.
''Dün gece topladığımız yeni dostlarımızla bir ilgisi var mı?''
Yok. Loke ona hoşnut bir tebessüm bahşetti. Bu arada toplam sayıları oy kullanabilir durumdaki 72 yetişkini buldu. Onlarla şartları konuşmaları için bir yığın avukat görevlendirdim. Her şey şipşak hallolacak. Onları gruplar halinde ilgili bürolara götüreceğiz, harçlarla beraber biraz avanta yedireceğiz ve hepsini kaydettireceğiz. Hava kararına dek 72 yasal seçmen haline gelecekler ve hangi semtlere yerleşeceklerine biz karar vereceğiz.
Karazambak kaç taze seçmen kaptı?
Bizim yarımız kadar. Loke'nin sırıtışında yeni dişler belirdi.
Tozlu meydandaki kutlama sürsün diye bir karşılama komitesi bıraktım ve yolu gözetlemeleri için küçük bir keşif heyeti yolladım. Tabii karşı taraf yine de birkaçına konacak ama Vadralı göçmenlerden büyük çoğunluğunun Derin Köklere oy vereceğini güvenle söyleyebiliriz.
Fevkalade dedi Jan. Peki o tüy kalemi aşındıran mesele ne?
Bilirsin işte. Loke bir yay şeklinde yere saçılmış buruşuk parşömen sayfalarını işaret etti.
Bir mektup, benim mektubum, ona cevabım.
halen elden geçirilmesi gereken bazı duygulu ve hassas kısımlar var. Sanırım bazı lafıyla hepsi demek istiyorum. Baksana, mektubun bittiğinde elçi olarak Karazambak nişanına kadar gitmeni rica edebilir miyim?
Ah, elbette dedi Can. Zaten ben de en kısa zamanda Sabeta'nın adamlarıyla tekrar yumruklaşmayı umuyordum. Eksik olma.
Sana zarar vermeyecekler dedi Loke. Seni kendilerine zarar vermeye de zorlamayacaklar. Vordrata'nın diş bilediği kişi benim.
Saplantının bir sembolünü tabii ki düşman bölgesine taşırım dedi Can. Ama bir şartım var. Derhal yatağına git ve onu asıl amacı için kullan.
Ama...
Gözlerinin altı hilal şeklindeki hamur tatlılarına benziyor dedi Can.
Fazlasıyla nazik davrandığını hissederek.
Madrabaz bekçi aşkına, bu halinle Nikoros'a benziyorsun. Sanki bir lağımda sürülmek ve küçük hayvanları yakalayıp yemek zorunda kalmış gibisin. Dinlenmen lazım.
Ama mektup?
Tam elimin altında bir uyku ilacı var. Hem de tatbik edilmeye hazır bir halde dedi Can.
Sağ elini yumruk yapıp Loki'ye doğru sallayarak.
Ayrıca zihnini açacak bir uyku, bu yazımsal çabanı geliştirmekten başka ne yapabilir ki?
Hey dedi Loke, tüy kalemini kullanarak sakal köklerini dalgınca kaşırken. Bak, bu dediğin kulağa şüphe verici derecede mantıklı geliyor.
Gözün çıksın emi,
neden benden daha akıllı olduğunu sürekli yüzüme vurmak zorundasın?
Bilinçli bir çaba gerektirdiğini pek söyleyemem.
Jean babacan bir sertlikle ona odasını işaret etti. Fakat Loke yalpalayıp esneyerek çoktan yola çıkmıştı zaten. Genç adam saniyeler sonra horluyordu. Jean buruşturulmuş sayfaların içeriğini merak ederek dostunun mektup yazma girişimlerinden arta kalan enkazı gözden geçirdi. O sırada sol elini ceketinin cebine soktu ve baş parmağını orada gizli duran bir saç tutamında gezdirdi. Kısa bir düşünme sürecinin ardından tortop olmuş parşömenleri topladı, suitin küçük şöminesine yığdı ve şömine rafındaki süslü bir kutudan aldığı simyasal bir bükmeli kibritle tutuşturdu. Loke horlamaya devam etti.
Jean odadan çıktı ve kapıyı sessizce arkasından kilitledi.
Jostler'ın hanında işler epey yoğundu. Ortak salon iyi giyimli yeni simalarla doluydu ve lakırdılar terince kadar vadracayla da yapılıyordu. Henüz çatışmaya girmemiş bir bölüğün komutanı kadar şen gözüken hamarat Jostler yarım düzine personeline notu katıyordu. Jean yanına yaklaşırken hancı ellerini arkasına kavuşturdu ve adamlarını işlerinin başına yolladı.
''Efendi Kallas'' dedi Justin, ''benim garip müşteri toplayıcım, kahvaltı arayan bir adama benziyorsun.''
''Hayatta sadece iki dileğim var.'' dedi Jean. ''İlki sert kahve, ikincisi ise daha sert kahve.''
''İşte jaskım.''
Justin bar tezgahının arkasındaki parlak bir simyasal taşta fokurdayan süslü uzun saplı bakır bir cezveyi işaret etti.
''Daha doğrusu babamın jaskı.'' O kanti ocağının sırrıdır. Sizi kurtarmaya geldiğimizde siz zavallıcıklar kahvenizi hala banyo küvetinden içiyordunuz.
Justin'in jaskdan doldurduğu kahve tarçın rengi köpüklerle taçlandırılmıştı. Jean'ın onu lıkır lıkır içerken kendini pek de medeni hissettiği söylenemezdi. Ama zihninin biraz dürtülmeye ihtiyacı vardı. İncir ve hindiba tatlarının karışımı tatmin edici bir hisle gırtlağını dağladı. Küçük fincanın sonuna geldiğinde oda daha şimdiden daha aydınlık gibiydi.
İnsanın ateşini yakıyor, öyle değil mi dedi Justin hiç bekletmeden Jean'ın fincanını tekrar doldururken.
Şu aralar zavallı Nikoros'a da sık sık içiriyorum. O ah kişiye özel payandalarından birini yitirdi.
Biliyorum dedi Jean ama elden bir şey gelmez.
Justin iri yarı adamın kahveden başka bir şey içermeyen bir kahvaltıyla işinin başına dönmesini kibarca yasakladı. Jean birkaç dakika sonra bir kaseye üst üste yığılmış tatlı su hamsileri, zeytinler, kurutulmuş domates, sert kahverengi peynir ve zeytin ile soğan karışımında kızartılmış ekmek dilimleriyle derin kökler özel bölümünün basamaklarını tırmanıyordu. Loki'ye benzer şekilde etrafı yarım daire biçiminde dizilmiş kağıtlarla ve boş bardaklarla sarılı Nikoros bir koltuğa yayılıp kalmıştı. Sakalları bir gemi gövdesindeki kabukluları kazıyacak kadar uzamışa benzeyen adam, Jean yaklaşırken göz kapaklarını kanlanmış gözlerinden kaldırdı. ''Rüyalarımla bile pusula imzalıyorum ve evrakları kayda geçiriyorum.'' diye mırıldandı Nikoros. ''Sonra uyanıp gerçek pusulaları imzalıyorum ve gerçek evrakları kayda geçiriyorum. Herhalde mezar taşım bir yazı masası şeklinde uyulacak. Burada Nikoros Via Lupa yatıyor. Karısı ve varisi hiç olmadı. Ama tanrılar biliyor ya, alfabetik olarak sıralamaktan çok iyi anlardı.'' ''Seni aşırı çalıştırdık.'' dedi Jean. ''Üstelik hala burnuna sokuşturduğun o boktan kurtulmaya çalışıyorsun. Bunlar senin için zor günler. Efendi Lazari ve ben düşüncesizce davrandık. Al biraz kahvaltı atıştır.''
62. ayrımın sonu. Sayfa 578.